Ayrım 22, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 263. Felluce, 20 Haziran 2016. Nisan 2003'te Amerikan askeri Bağdat'a girdikten sonra Felluce kolay kolay teslim olmadı. Yaklaşık 7 ay süren çarpışmalardan sonra Amerikan askerleri kasabayı kontrol altına alabildi. Amerikalılar 120 cami dahil her tarafı bombaladı. Mart 2005'te Felluce'ye gittiğimde her yer yıkıntı halindeydi. Köyleriyle birlikte 450 bin kadar nüfusu olan Felluce, Sünni ve dinci aşiretleriyle tanınır. Aşiretler 2007'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri işgaline karşı savaşan Kaide'ye destek verdiler. 2007 yazında Başkan Bush o bölgede bulunan aşiret liderleriyle buluştu ve bizimle birlikte Kaide'ye karşı savaşın, size 700 milyon dolar dağıtırım dedi. Onlar da öyle yaptı. Bir tür korucu sistemi. 2011 sonunda Amerikalılar Irak'tan ayrıldı. Öncesinde Suriye'de Sünniler ve Alevi Esad'a karşı ayaklandırılmıştı. Sünni Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve diğerleri ayaklananları destek veriyordu. Nisan 2012'de 100 ülkenin dışişleri bakanları ve temsilcileri Esad'ı devirmek için İstanbul'a toplanmıştı. Suriye'dekilere verilen destek Irak'takilerin iştahını kabarttı. Suriye'dekilere destek verenler Irak'takilere de destek verdi. Böylece Halife Bağdadi ortaya çıktı. Adam ben Abbasi ve Emevilerin temsilcisiyim dedi ve Irak Şam İslam Devleti'ni ilan etti. Önce Rakka, sonra da Musul'u işgal etti. Sünniler onu çok sevmişti. Alevi Esad ve İran, Irak ve Lübnan'ın Şiilerine karşı savaşıyordu. İsrail sevinçten uçuyordu. Korkulu rüyası Irak, Suriye, Mısır ve Hizbullah iç savaşlarla perişan oluyordu. İsrail'le birlikte mezhepçi tipler cennet rüyası görüyordu. İşte bu nedenle Katar'ın El Cezire, Suudilerin El Arabiye ve benzeri televizyonlar, on binlerce sosyal medya hesabı ve yüzlerce fetvacı din adamı Felluce'nin kurtarılmasına çok sinirlendiler. Bir aydır Irak ordusu ve Şii milisler Felluce'de Sünni halka karşı katliam yapacak modundaydılar. Felluce IŞİD'den kurtarıldı ve hiç kimse halka dokunmadı. Oysa Ocak 2014'te IŞİD Felluce'yi işgal ettiğinde onlarca aşiret lideri örgüte bağlılık yemeğini etmiş ve kasabada görev yapan devlet memurlarının kafalarının uçurtulmasına destek vermişti. Irak ordusu bu aşiret liderlerine ne yapar bilmem ama Felluce'den sonra yine hedef Musul. Orada da birçok Sünni aşiret lideri IŞİD'le işbirliği yaptı ve yapıyor. Başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve başkaları bu aşiretlere destek veriyor. Mezhepçi ve sapık bir mantıkla. Irak, İran destekli Şiilere bırakılmamalı. Şiiler dedikleri Irak nüfusunun %60'ı. Suriye'de durum tersi. %60 Sünnilere karşı %12 Alevi, bir o kadar da Hristiyan ve başkaları. İşe yaramadı. %90'ı Sünni olan Suriye ordusu Alevi Esad'a karşı ayaklanmadı. %90'ı Sünni Halep halkı Alevi Esad'ı sahiplendi. %100'ü Sünni olan Kürtler, Irak, Türkiye ve İran'da olduğu gibi hiçbir zaman devlete karşı silahlı kalkışmaya yeltenmedi. Mezhepçi ülkeler ve bu coğrafyayı perişan etme planları yapan emperyalist ülkeler ve İsrail bu işe çok bozulmuştu. Hep birlikte Suriye'de savaşan Sünnilere destek vermeye başladılar. Bu da yetmeyince dünyanın dört bir yanından 50 bin kadar en hakiki Sünnileri Türkiye'ye ve buradan da Suriye'ye taşıdılar. Dünya tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. Suriye gibi küçük ve olanakları zayıf bir ülke 100 bin teröriste karşı savaşıyor. Adamların tank, top, füze, roket ve aklınıza gelen her türlü ağır silahı var. Bu da yetmiyor. Onlarca ülke onlara her alanda destek veriyor. Şimdi sizden ricam, 5 dakikalığına düşünün. Suriye'deki 100 bin terörist Türkiye'de olsaydı ne olurdu? 100 ülke, Suriye'de savaşan bu 100 bin ruh hastasına yardım edip Türkiye'nin her tarafına gönderseydi, AK Parti ne yapardı? Benzetme ilgisiz ama Güneydoğu'dan gelen görüntüler bir fikir verebilir. Suriye'de şimdiye kadar 300 bin insan öldü. 500 bini sakat kaldı. 600 bin ev yıkıldı ve 200 milyar dolar zarar var. acı, üzüntü ve gözyaşının rakamsal bir karşılığı yok. Suriye halkı her şeye rağmen direndi. IŞİD sevdalısı ülke ve güçler istediği kadar çırpılsın ya da havlasın, Felluce gibi Rakka'da kurtulacak. Aptalca ama çok tehlikeli mezhepçi tutum ve davranışların işe yaramayacağını herkes yakından görecek. İsrail'e hizmet etmekten vazgeçin. Amerikan işgaline karşı onurlu bir şekilde direnen Felluce'deki Sünni aşiretleri kandırıp Şii olduğunu söyleyerek kendi ülkesinin ordusuna karşı ayaklandıranlar İslam dinine en büyük kötülüğü yaptılar. Aynı kötülüğü Suriye'de de yaptılar ve yapıyorlar. Yetmedi onlara. Gidip tümü Sünni olan Libya halkını da birbirine kırdırdılar. İsrail öyle istiyor. Hızlayın, tüm kanı onlara yetmez. Bu coğrafyanın ilk bağımsız ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geri kalan Müslüman ülkeler 20, 30, 40 ve Körfez ülkeleri gibi 50 yıl sonra bağımsız oldu. Olanlar oldu ama çoğunluğunda ve özellikle Körfez ülkelerinde Amerikan üsleri varlığını sürdürüyor. Atatürk'ün laik cumhuriyeti herkesin esin kaynağı olmuştu ama bu cumhuriyetten nefret edenler de az değildi. Bunların başında Hicaz'ın Vahabi mezhepli Suud ailesi geliyordu. Yani İslam coğrafyasında ideolojik kavganın ilk çıkış nedeni laiklik oldu. Bunu fırsat bilen Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler bu kavgayı provoke ederek kendi planlarını uyguladılar. Böylece 1947'de Filistin toprağı üzerinde bir İsrail devleti kuruldu ve İslam coğrafyasının hemen hemen tüm ülkelerinin iktidarları ABD kölesi oldu. ABD 2. Dünya Savaşı sonrasında bu iktidarları ve onların bağlı olduğu din ve mezhepleri tepe tepe kullandı. Önce toplumlar cahil bırakıldı, yoksullaştırıldı ve yozlaştırıldı. Sonra da dinin kendisi bağnazlaştırıldı. Komünist, sol, laik ve aydın söylem ve ideolojilere karşı kullanılmak için. Tıpkı Afganistan'da olduğu gibi. Yeşil Kuşak projesiyle Sovyetler Birliği'ni çökertip dağıtmak için. Öyle de oldu ama ortada bir sorun vardı. Amerika'nın destek verip iktidara taşıdığı cihatçı Afgan gruplar bu kez birbirini boğazlamaya başlamıştı. İlkelliğin gereği olarak. Üstelik hepsi Sünniydi. Bu kavgayı bitirmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri bu kez daha ilkel Taliban'ı kurdu. O da Kaide lideri Usame Bin Laden'den yardım istedi. Usame, Suudi ailesinin adamıydı. Özetle Sovyetler Afganistan'dan çekildi ve birlik parçalandı ama Taliban ve Kaide ideolojisi dünyanın her yerine dağıldı. Buna sinirlenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, "Bu bir Haçlı seferidir, ya bizden yana ya da düşmandan yanasınız" dedi ve gidip Afganistan'la Irak'ı işgal etti. Böylece güvenlik kavramı dünya ülkelerinin içte ve dışta en önemli sorunu oldu. Dünya ülkeleri bu sektörde milyarlarca dolar harcadı ve harcıyor. Yalnızca Londra cadde ve sokaklarında 5 milyondan fazla kamera var. Her kurumun artık özel güvenlik görevlileri var. Yoksullar hariç dünyada herkes güvenlik için milyarlarca dolar harcıyor. Bu harcamayı provoke eden teknoloji ve silah tekerleri yüz milyarca dolar malzeme ve silah sattı, satıyor. Arap ülkelerinin petrolünü çıkaran uluslararası tekerlerin keyfi yerinde. Hikaye çok uzun ve karmaşık ve burada yazılan her cümleyle ilgili ayrı bir kitap yazılabilir. Burası Orta Doğu ve bütün dinler ve uygarlıklar burada yaşamış ve bugüne kadar uzanan genetik izler bırakarak yok olmuştur. Bu izlerin belki de en önemlisi ikiyüzlü olmak. Yani dürüst olmamak. Yani kendinle barışık olmamak. Yani kanaatkar olmamak. Yani kişisel çıkar için her türlü pisliğin içinde olmak. Opportunist ve lümpen olmak. Çalıp çırpmak için fırsat kollamak. Nefretle beslenmek. Gaddar olmak ve ruhunu şeytana satmak. Birer Müslüman olarak Allah'ın yapmayın dediği tüm günahları işlemek. Savunması da hazır. Biz her şeyi İslam ve Müslümanlar için yapıyoruz. Arap Baharı'nda olduğu gibi. Nah Bahar. Arap Baharı öncesinde Suriye ve Lübnan hariç Arap ülkelerinde iktidarlar ABD ve Batı işbirlikçisiydi. Batı'dan sayarak Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Mauritania, Cibuti, Komor Adaları, Somali, Yemen, Umman, Kuveyt, Birleşik Arap Emirliği, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün ve işgal altındaki Filistin. Peki Arap Baharı nerede oldu? Tunus, Libya, Mısır, Yemen ve Suriye. Hepsi cumhuriyet. Hepsinde siyasal, sosyal ve kültürel anlayışlar Atatürk felsefesinden esinlenip etkilenmiştir. Tunus, Mısır ve Yemen'de iktidarlar 30 yıl Amerika Birleşik Devletleri hizmetindeydi. En büyük Atatürk hayranı Kaddafi, 2003 Irak işgali sonrasında korkarak bildik anti-emperyalist çizgisinden vazgeçerek Batı'ya yanaştı ve tavizler vermeye başladı. %60'ı Şii olduğu için Bahreyn halkının ayaklanması hemen bastırıldı. Suriye'de durum ortada. Bahar'ın bahar olmadığının en önemli kanıtına gelelim. 22 Arap ülkesi içinde Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Ürdün ve Fas 100 yıldır kral ve emirler tarafından yönetiliyor. Bahreyn hariç hiçbirinde hiçbir şey olmadı. Bu önemli olmayabilir ama hiçbirinde özgür seçim, parlamento, özgür medya, sivil toplum örgütleri ve demokrasinin D'sinin bulunmadığı bu ülkelerin çağ dışı, ilkel ve Amerika Birleşik Devletleri uşağı, kral, emir ve şeyhleri diğer ülkelerdeki halk ayaklanmalarına destek verdi. Bununla yetinmeyen bu kral, emir ve şeyhler ayaklanma ülkelerinde kendi yandaşı İslamcı çevrelere milyarlarca dolar dağıttılar. 70 yıldır İsrail işgaline karşı mücadele eden Filistin halkına karşı bu kadar bonkör olmayan bu kral, emir ve şeyhlerin en önemli kavga yeri Suriye oldu. Çünkü Suriye anti-emperyalist, anti-siyonist, laik, çağdaş, kendi içinde barışık ve oğul Esad'la birlikte demokrasi yolunda önemli adımlar atmaya başlamıştı. Bu ise o kral, emir ve şeyhleri çok korkutuyordu. Bunun için o çağ dışı, ilkel, bağnaz ve işbirlikçi kral, emir ve şeyhler yanlarını AK Parti'yi de alarak sahip oldukları o büyük parasal güçle Suriye'ye yüklendiler. Amaç Suriye ve tüm bölgeyi kendilerine benzetmekti. Oyun başarıldı. 100 yıl önce Osmanlı'ya ayaklanan bu kral, emir ve şeyhler 100 yıl sonra Osmanlı mirasçısı AK Parti ile birlikte ve Sünni İslam adına İslam dünyasını perişan ettiler. IŞİD, Nusra ve benzeri ruh hastası sapık ve katil sürüleri bunun için yaratıldı. Arap Baharı'nın özeti budur. Bahar mahar yok ortada. Büyük ve iğrenç bir oyun var. Her şey bu kadar netken birilerinin Arap Baharı'ndan söz etmesi, sahiplenmesi ve savunması tipik bir zeka sorunudur. Tabii ihanet başından beri söz konusu değilse. Bu kadar cehalet ve öngörüsüzlük ancak beynini ve ruhunu satanlarda görülebilir. Ne yazık ki onlar da bu coğrafyada çoklar. Gen meselesi. Özetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eş başkan ilan edildiği Büyük Orta Doğu Projesi toplantısı 11-12 Haziran 2004'te ABD'de yapıldı. Orta Doğu ülkelerinde demokrasinin yaygınlaştırılması ve İslamcı partilerin iktidara taşınmasını amaçlayan bu projenin ilanından sonra ABD yönetimi legal ve illegal tüm kurumlarıyla bu hedefe kilitlendi. Başkan Obama bunun için 5 Nisan 2009'da Türkiye'yi ve 4 Haziran'da Mısır ve yol üzerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etti ve konuşmalarında demokrasi vurgusu yaptı. Bu konuşmalardan yaklaşık 1,5 yıl sonra Tunus ve sonrasında Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn ve Suriye'de olaylar başladı. İsrail asıllı Fransız gazeteci ve yazar Bernard Henry Levy bu olaylar için Arap Baharı dedi. Dedi ama hiç kimse ona bahar kral, emir ve şeyhlerle yönetilen ülkelere neden uğramadı diye soramadı. Sonrası biliniyor. Tunus'ta Gestapo lakaplı Zeynel Abidin Bin Ali kendi generallerinin isteği üzerine ülkeden ayrılıp Suudi Arabistan'a kaçınca her yerde olduğu gibi bu ülkede de örgütlü olan İslamcılar Batı'nın medya desteğiyle siyaset sahnesinin en önemli figürü oldu. Kısa bir süre sonra %30 oyla koalisyonun en büyük ortağı olan İslamcı Nahda Partisi ülkeyi ve toplumu İslamlaştırmaya kalkışınca muhaliflerin tepkisiyle karşılaştı ve 2 yıl sonra iktidarı kaybetti. Yerine gelen laik merkez sol ve sağ koalisyon çok da başarılı olamayınca İslamcılar yeniden iktidar ortağı oldu. genel tanımıyla sol partilerin kendi aralarında uzlaşamaması ve sürekli kavga etmesinden dolayı İslamcılar yeniden toparlanır gibi görünüyor. IŞİD'in aralıklı terör saldırıları olmasaydı İslamcı Nahda Partisi daha şanslı olabilirdi. Ancak komşu Libya'da iç savaş ve Batı'nın genel olarak İslamcılara karşı mesafeli durması şimdilik laiklerin bir süre daha iktidarda kalma şanslarını arttırıyor. İslamcı Nahda ise turizm dışında hiçbir geliri olmayan bu ülkenin yoksul ve cahil kesimlerini kazanmaya çalışıyor. Katar ve Türkiye'den mali ve siyasi destek alan Nahda, camiler, dini vakıflar ve benzeri kurumları kullanarak ideolojisini canlı ve güçlü tutmaya çalışıyor. Siyasal İslamcıların sokağa dökülüp iktidar olduğu ilk ülke olarak Tunus daha uzun süre siyasal ve sosyal çalkantılar yaşayacaktır. İslami tartışmaları yaşayan Libya ve Cezayir komşu olan Tunus, güçlü laik ve sol gelenekleriyle İslamcılara fazla şans tanımayacaktır. Bu laik ve sol güçler büyük hatalar yapmadıkları sürece siyasal İslam, tüm ılımlaşma ve demokrasi ile uyumlu olma çabasına rağmen Tunus'ta yeniden ve tek başına iktidar olma şansını yakalayamayacaktır. Orta Doğu'da siyasal İslam ilk yenilgisini Tunus'ta aldı ve alacak. Hem de demokratik seçimde. Çünkü Tunuslular İslam'ın siyasallaştırılmasıyla dinin ve dolayısıyla kendilerinin ne kadar zarar gördüğüne tanık oldular. Tüm bu detayları iyi değerlendiren İslamcı Nahda'nın lideri Gannouchi, Mayıs 2016'da yapılan parti kongresinde artık siyasal İslamcı olarak değil, muhafazakar demokrat bir parti olarak mücadele edeceğiz dedi. Dedi ama yenilikçi gençlerin parti içinde daha fazla demokrasi isteklerine hayır dedi. Birçok yorumcuya göre Gannouchi takiye yapıyordu ve tekrar iktidara gelmesi durumunda gerçek İslamcı özüne dönecektir. Müslüman kardeş olarak Gannouchi'den daha demokrat bir tavır beklemek fazla iyimserlik olur. Özetle Tunus kolay kolay durdurulamayacak ve bu laik dinci tartışmaları en az 15-20 yıl sürecek ve bu tartışmaların sonucunu belirleyecek belki de tek faktör ne yazık ki yine Batı hesapları olacaktır. Batı'nın bölgedeki kral, emir ve şeyhlere karşı dürüst bir şekilde tavır almadığı sürece bu hesaplar her zaman karanlık kalacaktır. 22. ayrımın sonu, sayfa 270.